Ayrım 13, Ho Chi Minh, bir ulusal kurtuluşçunun portresi. Reinhold Neumann Hoditz. Sayfa 113. Belki de kimi gözlemcinin belirttiği gibi önce Fransızlar ve sonra da Amerikalılar onu zaferinin ürünlerinden yoksun bırakmasalardı, Ho Chi Minh bir kez yapılmış devrimle gerçekten Vietnam'ın Gandhi'si olabilirdi. 21 Temmuz 1954 tarihli Cenevre-Çin-Hindi Anlaşması 2 yıl sonra tüm Vietnam'da uluslararası denetim altında seçimlerin yapılmasını öngörüyordu. Ancak seçimler ABD'nin etkisiyle tüm çabalara rağmen yapılmadı. O, savaşımlar sonucu bağımsızlık elde edildikten sonra şiddete değil uzlaşmaya başvurmuştu. Batı'nın devrimci denen gençliği, bugün Ho Chi Minh'i şiddetle özdeşleştirdiğinde ona büyük haksızlık etmektedir. Denilebilir ki aynı zamanda ulusçu ve komünist olması politikacı Ho Chi Minh'in şanssızlığıydı. Bu nedenle süper güç ABD onu Soğuk Savaş'ın başlangıcından beri düşmanı olarak görmüştü. Böylece Ho Chi Minh tarafından temsil edilen komünist Vietnam'la Vietnamlı devrimcilerin başlangıçta büyük umut ve hayranlıkla baktıkları ABD arasında güçlü bir düşmanlık gelişti. Ancak yine de tuhaf bir durumu belirtmek gerekir. İki Amerikan başkanı Lyndon B. Johnson ve Richard M. Nixon kendisine karşı ilan edilmeyen savaşın sürdüğü ülkenin devlet başkanına nazik mektuplar yazarlar. Ho'nun 25 Ağustos 1969'da ölümünden bir hafta önce Nixon'a yazdığı yanıtta şu cümle bulunmaktadır. Ancak ben de ABD'nin yönetim çevrelerinin politikası uğruna Vietnam'da boş yere ölen genç Amerikalıların gittikçe artan sayısından çok etkilendim. Gerekçenin tüm sertliğine rağmen Ho Chi Minh'in bu son resmi açıklaması daha çok barışçı biçimde sona eriyordu. Her iki tarafın iyi niyetiyle Vietnam sorununa birlikte adil bir çözüm arayabiliriz. Vietnam Kurye, sayfa 242, Hanoi, Kasım 1969. Bir süper güçle mücadele tüm güçlü sözlere rağmen Ho Chi Minh'i sıklıkla bunaltmış olmalıdır. Nixon'a yazılan mektup bile sıradan bir zaferin belgesi değildir. Ho Chi Minh kendisinden ya da görevinden hiç kuşkulanmış mıdır? Elde bunu gösteren belge yoktur. Ancak iç politikada tepkiler de olmuştur. Daha Fransa ile savaş başlamadan önce resmen kapatılmış olmasına rağmen Marksist kadro örgütü olarak varlığını koruyan kendi partisinin saflarında muhalefet oluşuyordu. Bir yanda Troçkist ögeler denilen militanlar, diğer yanda ise komünizm karşıtı Vietnamlılar bulunuyordu. Bunlar arasında öncelikle kuzeyde 1954'ten sonra güneyde Katolik Devlet Başkanı Ngo Dinh Diem yönetimindeki devletin kurulmasından yana oy veren etkin Katolik azınlık vardı. Farklı düşünenlere karşı terör uygulanıyor ve bununla vatan davasına ihanet eden kişiler olarak acımasız yöntemlerle mücadele ediliyordu. Ancak Ho Chi Minh kişisel olarak bu konudaki görüşlerini hiçbir zaman açıklamamıştır. Örneğin Lenin'den farklı olarak Ho, devriminin belirli bir döneminde muhalefete karşı siyasal terörü önermemiştir. Düşmanlarını acımasızca yok eden böylesine ince görünümlü adam bu karşı tarafın efsaneleştirmesiydi. Aslında Ho Chi Minh'in demir gibi bir iradeye sahip, buna karşılık düşmanlarına karşı her türlü kinden uzak olduğu belgelenirse çok daha gerçekçi davranılmış olur. O bağımsız komünist bir devlet davasına, kuruluşuna yararı dokunacaksa duyguları bir yana itebilirdi. 1956 yılında Nghe Tinh çiftçileri diğer karşı devrimcilerle birlikte toprak reformundaki aşırılıklara ve dolayısıyla da komünist yönetime karşı ayaklandıklarında isyan silah gücüyle bastırılmıştı. Ancak bugün bile o yılların tarım politikası, işgüzar görevlilerin sert tutumları resmen bir yanılgı olarak nitelendirilmektedir. Ama bundan da önemlisi komünist Vietnam'ın o zamandan beri kooperatifler yararına aşırı ortaklaştırmadan kaçınmasıdır. Bu konuda Stalin'in örnek alınmamıştı. Bu durumda Ho Chi Minh bizzat devreye girdi. Yeni kurulan Lao Dong Partisi'nin Vietnam İşçi Partisi Genel Sekreteri Truong Chinh'i görevden aldı ve parti başkanlığını üstlendi. Ardından yanlışlıkların hızla ayrıca parti yayın organında şaşılacak kadar açık bir dille düzeltilmesiyle Ho Chi Minh, Stalin sonrası dönemin daha ılımlı çizgisini diğer tüm Komünist Parti liderlerinden daha önce ve daha bağımsızca izliyordu. Ho Chi Minh'in Stalin ile ilişkisinden daha önce söz etmiştik. Komünist Dünya Hareketi'nin başında Sovyet diktatörünü izleyenlerden hangisinin, Kruşçev ya da Mao Zedong, Ho amcaya kişi olarak ve dava açısından daha uygun geldiği sorusunu yanıtlamaya çalışmak gereksizdir. Bilmiyoruz. Ancak sanıyoruz ki bu, halka böylesine yakın davranabilen Nikita S. Kruşçev'di. Ho Chi Minh de Mao Zedong gibi edebiyatçı değil, uygulama adamıydı ve ayrıca Mao'nun tanrılaştırılması da ona çok ters gelmiş olmalıdır. Çin komşuydu. Vietnam'ın 2000 yıllık tarihinde tüm düşünsel etkiler, ancak bu arada da yabancı fatihler Çin'den gelmişti. Ho, Çin'in kültürüne ve geleneklerine yaşamı boyunca sıkı sıkıya bağlı kalmıştı. Vasiyetnamesinde bile Tang döneminin ozanı Tu Fu'dan alıntı yapıyordu. Ancak siyasal başlangıçları Moskova'ya dayanıyordu ve yaşamının en önemli aşamalarında siyasal etkiler Sovyetler Birliği'nden gelmişti. Ama yine de Ho, Moskova ile Pekin arasındaki ideolojik ayrılıklarda hiçbir zaman gerçekten taraf tutmamıştır. Ülkesi yararına iki komünist devi birbirine karşı kızıştırmak onun için kolay olabilirdi. Ama Ho onları uzlaştırmaya çalışmıştır. Ve 10 Mayıs 1969'da vasiyetnamesini yazarken yalnızca kendi partisinin değil ayrıca Komünist Dünya Hareketi'nin de birliğini istiyordu. Uluslararası komünist ve işçi hareketinin gelişmesini görmekten gurur duyduğum kadar halen kardeş partileri birbirinden ayıran görüş ayrılıklarına da üzülüyorum. Partimiz Marksizm, Leninizm ve Proleter Enternasyonalizmi temelinde birliğin yeniden kurulmasına katkıda bulunmak için yüreğin ve aklın gereklerine uygun biçimde elinden geleni yapmaktadır. Kardeş partilerin ve kardeş ülkelerin yeniden birleşeceğine kesinlikle inanıyorum. Lu Di Chuhuk, Vasiyetname, Hanoi 1969, sayfa 22. Gerçekten de ölümü her iki komünist tarafı uzlaştıramasa da yeniden masaya oturtmuştur. Ruslarla Çinlilerin, Kosygin'in bunu izleyen Pekin gezisiyle sonuçlanan bağlantıları kurmaları, Ho amcanın cenaze töreni sırasında olmuştur. Ve resmi düzeydeki ilişkilerin yeniden başlamasıyla sonuçlanan sonraki görüşmeler de Sovyet Başbakanı'nın bu gezisine dayanmaktadır. Denilebilir ki eski devrimcinin son yolculuğu bile savunduğu davaya yararlı olmuştur. Ho Chi Minh yaşamında gerçekleştirdikleriyle gurur duyabilirdi. Asya'daki ilk bağımsız komünist devlet olan devleti tümüyle kendi gücüyle kurmuştu. Hiçbir Rus birliği ona Moğolistan ya da Kuzey Kore gibi vaftiz babalığı yapmamıştı. Komşu Çin'den de hiçbir yardım gelmedi. Çünkü Mao'nun birlikleri zafer turlarından sonra Vietnam sınırına ulaştıklarında Demokratik Vietnam Cumhuriyeti kurulmuştu bile. Ho Chi Minh ve silah arkadaşlarının Borodin ve Che Guevara türü danışman ya da yardımcılara gereksinimleri yoktu. Amerikan ordusuyla Japonların yenilmesinden kısa süre önceki işbirliği ise yalnızca önemsiz bir ara dönemdi. Bunun olayların gidişine hiçbir etkisi olmadı. Vietnamlı gerillalar arasında ortak düşmana karşı savaşta Batı yardımını yoluna koyan bir Fitzroy McLean ortaya çıkmamıştı. Zaman zaman Ho Chi Minh bir Asyalı Tito olarak isimlendirilmiştir. Ancak bu karşılaştırma yalnızca devlet başkanı Ho Chi Minh ile her iki komünist devden bağımsız bir sosyalist devletin başıyla yapılırsa yerinde olur. İdeolojik açıdan Ho bir Tito değildi. Çünkü Titoizm direkt ve tehdit edici baskısıyla karşı karşıya kaldığı Stalinizmin özel koşulları altında ortaya çıkmıştı. Yugoslav Mareşali Avrupa'daki bir özel olguydu. Gerçekleştirilen bağımsızlıktan sonra Ho Chi Minh böylesine haklı bir gururla eşit haklara sahip olarak özellikle Çinlilere karşı çıkmaya cesaret edebilirdi. 1951 Şubat'ında yani Fransızlara karşı direniş savaşının en çetin döneminde yapılan parti kongresindeki hesap raporunda şu dikkate değer cümleler bulunmaktadır. Yoldaş Mao Zedong, Marx, Engels, Lenin ve Stalin ideolojilerini ustaca Çinileştirmiş ve bunları Çin'in pratik durumuna doğru biçimde uygulamıştır. Coğrafi, tarihi, ekonomik ve kültürel koşullara uygun olarak Çin devrimi Vietnam devrimi üzerinde büyük bir etki yapmıştır. Vietnam devriminin ondan öğreneceği şeyler vardı ve gerçekten de deneyimlerinin çoğundan yararlanmıştır. Works 3 adı geçen eser sayfa 238. Tüm bunlar daha soğuk biçimde söylenemezdi ve Stalin tanrılaştırılmasının zirvesindeyken Ho, dünya komünizminin o zamanki liderini yalnızca kısa, özlü bir cümlede dünya devriminin öğretmeni olarak Marx, Engels ve Lenin ile aynı safa koyuyordu. Onun için Stalin ve Mao sağduyulu ve çok yetenekli abilerdi. Fazlası değil. Aynı kitap sayfa 267. Her şeye rağmen Ho Chi Minh'in yapıtı tamamlanmadan kalmıştır. Ho bağımsız bir Vietnam devleti yaratmış ve bu devleti savunmuştu. Ancak bu tüm Vietnam'ı kapsayan bir devlet olmamıştı. Herhalde 2. Dünya Savaşı'nın sonundan beri hiçbir başka politikacı kendisinin böylesine zaferinin ürünlerinden yoksun bırakılmış ve kişisel olarak büyük devletler tarafından aldatılmış hissetmemiştir. Vietnam Ho Chi Minh ölmek üzereyken bölünmüştü ve güneyde de iç savaş ortalığı kasıp kavuruyordu. Amerikan birlikleri hala ülkedeydi ve her gün halkına karşı bombardıman yeniden başlayabilirdi. Ho Chi Minh'in kişiliğinin ulusçu yönü yanında komünist yönünün de yeniden aynı güçte ortaya çıkmasına neden olan işte bu düş kırıklığına uğramış haklı umut durumudur. Ho Chi Minh Fransızlara karşı direnişin motoru olmuştu. Sonradan güneyde Saigon'daki yönetime ve Amerikalılara karşı savaşan ve kendilerine kısaca Viet Cong yani Vietnamlı komünistler denen herkes Ho Chi Minh'i dayanak alabilirdi. Çünkü Ho amcanın vasiyetnamesi şu cümleyle başlamaktadır. Amerikan saldırganlığına karşı vereceğimiz yurtseverce savaşta kuşkusuz daha büyük zorluklara katlanmak ve yeni özverilerde bulunmak zorunda kalacağız. Ancak kesin zafer kaçınılmazdır. Ve şöyle bitmektedir. Son dileğim tüm partimizin, tüm ulusumuzun savaşta tam bir birlik oluşturarak barış içinde birleşmiş, bağımsız, demokratik genç bir Vietnam kurması ve böylece dünya devrimine onurlu bir katkıda bulunmasıdır. Loy Di Chuk adı geçen eser sayfa 19 ve devamı. Hanoi'deki meteoroloji servisi 2 Ekim 1969 günü için alışılmış güçlü olağan uyarılarından birini yapmıştı. Hava hızla bunaltıcı biçimde ısındı, havadaki nem oranı çok hızlı biçimde arttı. Sıcaklık öylesine bunaltıcı biçimde yoğunlaştığında Vietnam'da havanın döndüğü söylenir ve hava döndüğünde yaşlı insanlar hastalanır diye eklenir. 1 Ekim akşamı Ho amca ulusal gün nedeniyle yapılan gösteriye bu kez katılmadı. Devlet başkanının kendini iyi hissetmediği haberi kentte şimşek hızıyla yayıldı. Orada burada ciddi ve suskun bir haber bekleyen insan grupları oluştu. İnsanlar bunu izleyen 2 gün boyunca da beklediler. Sonra 4 Ekim sabahının erken saatlerinde Vietnam'ın sesi radyosu ölüm haberini verdi. 3 Ekim 1969 günü Ho Chi Minh sabah 9.47'de bir kalp krizinden ölmüştü. 79 yaşındaydı. 9 Ekim'de çok büyük bir kalabalık Ba Dinh'de Ho Chi Minh'in hemen günü gününe 24 yıl önce Vietnam'ın bağımsızlığını ilan ettiği aynı meydanda toplandı. Bu kez Merkez Komite'nin birinci sekreteri Le Duan, parti ve devlet başkanının vasiyetnamesini okuyordu. Ve Le Duan konuşmasında ölünün bir sözünü aktarıyordu. Tek bir dileğim var, tüm vatandaşlarımızın yeterince beslenebilmesi, giydirilebilmesi ve eğitilebilmesi için vatanımızın tam bağımsızlığı, halkımız için özgürlüğü kazanma isteğiyle yanıp tutuşuyorum. Aynı yayın sayfa 25. Sonra kitle Cat Doğan şarkısını söylemeye başladı. Yani birlik bizim gücümüzdür. Ho Chi Minh sık sık bu şarkıyla tempo tutmuştu. Ölümümden sonra halkın zamanının ve parasının boşuna harcanmaması için büyük cenaze törenleri düzenlemekten kaçınılmalıdır. Aynı yayın sayfa 22. Belki de günün birinde Ho amca isteğine karşın bir mozole yapılacaktır. Çünkü Ho, Hanoi'deki bir yorumcunun dile getirdiği gibi halkın belleğinde kuşkusuz Turung kız kardeşler ya da Vietnam Birliği'nin halk kahramanı Quang Turung ile bağlantılıdır. Daha önce gördüğümüz gibi ataya saygı komünist rejimde de geleneksel yerini korumuştu. Ho kendisiyle ilgili olarak vasiyetnamesini Karl Marx ve saygıdeğer Lenin'i ve de devrimci atalarımızı izleyeceğim günü göz önünde bulundurarak bıraktığını söylüyordu. aynı yayın sayfa 20. Ve vasiyetnameyi şöyle imzalıyordu. Çünkü yukarı doğru uzatılmış kıvrım ardından gelenlerin yapıtını tamamlayacaklarına olan güveni gösteriyordu. Tek başına değerlendirildiğinde Ho Chi Minh'in yaşam ürünü küçük çapta olabilir. Bir devrimci, radikal bir parti oluşturmuş ve savaşarak küçük bir halkın bağımsızlığını elde etmişti. Ancak gösterişsiz Asyalı bir süper devlete de karşı koymuş ve komünist olarak da bağımsızlığını korumuştu. Halkından acıya ve yoksunluklara katlanmasını istemiş ve halkı da ondan yana çıkmıştı. İnsan ve politikacı olarak Ho Chi Minh düşmanlarının dahi saygısını kazanmıştı. Devrimci olarak da birçok kişinin onu böyle görmek istemesine karşın şiddet yanlısı değildi. Bu bakımdan düşmanlarıyla görüşme masasına oturan bir adam her zaman için örnek olacaktır. Kitabın sonu. 26 Nisan 2011, sayfa 119. Tanıklıklar. Jean Santeny. Ho Chi Minh'le ilk karşılaşmamdan beri yüzünde zeka, sağduyu ve kurnazlığın birlikte yansıdığı bu keşişe benzer adamın seçkin bir kişilik olduğu izlenimini taşıdım. Engin kültürü, bilgisi, akıl almaz gayreti ve kendi çıkarını hiçbir zaman gözetmemesi ona halkın olağanüstü saygı ve sevgisini kazandırdı. Söylediği ve yaptığı her şey, genel tutumu, onun şiddete karşı olduğunu açıkça göstermekteydi. Onun bu dönemde Çin Hindi'nin Gandhi'si olmaya niyetlendiğinden kuşku yoktur. Geschichte eines verfehlten Friedens, 1953, boşa gitmiş bir barışın öyküsü. Jawaharlal Nehru. Ho Chi Minh ile çok dostça sohbetlerim oldu. Cenevre Antlaşması'na kesinlikle uyacakları konusunda bana güvence verdi. Ho Chi Minh Fransa'ya karşı dostça yaklaşımını dile getirdi ve yakın geçmişe rağmen Fransa ile ilişkileri sürdürmek istediğini söyledi. Devlet başkanıyla ilk görüşmemdi ve barış isteğinden eminim. Pekin ve Saigon'daki basın konferansları Ekim 1954. Dwight D. Eisenhower. İsyancı birlikler 1946'da Fransızların lütfuyla tüm Çin Hindi'nin başbakanı olan Ho Chi Minh isimli bir adam tarafından yönetilmekteydi. Kuşkusuz Ho Chi Minh çetin bir komünistti. Sıradan Vietnamlı çiftçiye halkının 80 yıldan fazla egemenliği altında yaşadığı Fransızların gerçekten artık özgürlük davası için savaşın verdiklerini, buna karşılık Viet Minh'in yani kendi yurttaşlarının kölelik saflarında savaştığını anlatmak hemen hemen olanaksızdı. Genel olarak serbest seçimler yapıldığında Ho Chi Minh'in başbakan seçileceği kanısı egemendi. Görüştüğüm ya da yazıştığım her Çin Hindi uzmanı savaş sırasında seçimler yapılmış olsaydı belki halkın %80'inin devlet başkanı Bo Yi Dai yerine komünist Ho Chi Minh'den yana oy kullanacağı görüşündeydi. Die Yahre im Weißen Haus 1953-1956 Beyaz Saray'daki Yıllar 1953-1956 Edgar Snow. Ho Chi Minh her yerde tanınıyordu ve çok sayıda yandaşı vardı. Yetkin bir politikacı olarak Ho, Komünist Partisi'ndeki lider rolünden arınmıştı. Başkaları parti sekreteri olarak birbirlerinin yerine geçerken o Cumhuriyet'in devlet başkanı unvanını korudu. O birinci derecede yurtsever ancak ikinci derecede parti adamı sayılıyordu. O solcuların George Washington'ıydı. Viet Minh kendinden o kadar emindi ki kuzey ile güney arasında seçim denetçileri ve ayrıca uluslararası gözlemci değişimine hazırdı. Mendes France adil ve iyi denetlenmiş bir seçimde bile Demokratik Vietnam Cumhuriyeti'nin kesin zafere ulaşacağını fark etti. Vietnam Doğu Almanya değildi. Gast am anderen Ufer 1961 Karşı Kıyıdaki Konuk. J. William Fulbright. Ho Chi Minh yalnızca Komünist Çin'in ve hele bu kadar çok söz edilen uluslararası komünist komplonun ajanı değildir. O inançlı bir ulusçu ve devrimcidir. Çok önemli bir gerçek Vietnam'da Ho Chi Minh'in liderliğinde ulusçuluk ve komünizmin birleşmiş olmasıdır. Viet Minh'in komünistten çok ulusçu ya da ulusçudan çok komünist olduğunu söylemek anlamsızdır. Viet Minh her ikisidir de. Bu birleşme Amerikan çıkarları ve üstünlük beklentileri açısından bir talihsizliktir. Ancak aynı zamanda da uzlaşabileceğimiz ve uzlaşmak zorunda olduğumuz bir gerçektir. Hatta bugün ABD'nin Güney Vietnam yönetimini desteklemek için yaptığı onca şeyden sonra bile ismini Vietnam'ın her yerindeki çiftçilerin tanıdığı tek bir politikacı vardır. Ho Chi Minh ya da Viet Minh ya da Viet Cong ulusçu olarak tanımlandığında bu onların aziz sayılacağı anlamına gelmez. Aksine onlar fanatik ve acımasız olduklarını tekrar tekrar sergilemişlerdir. ama aynı zamanda da yurtsever olduklarını göstermişlerdir. Die Arroganz der Macht, 1966, Gücün Küstahlığı. Bertrand Russell, Devlet Başkanı Ho Chi Minh'in bağımsızlık ve Vietnam'ın birliği için yarım yüzyıldan fazla süren özverili çabaları, onu hem ulusun babası ve hem de sömürgecilik sonrası dünyasına şekil veren önde gelen kişilerden biri yapmıştır. Zum Tod Ho Chi Minh, 1969, Ho Chi Minh'in ölümü üzerine. Nikita S. Khrushchev, dindar insanlar eskiden sıklıkla kutsal öncülerden söz etmişlerdir. Şimdi Ho Chi Minh yaşama ve diğer insanları etkileme biçimiyle bu kutsal öncülerden biri gibiydi. O bir devrim öncüsüydü. Gözlerindeki ifadeyi hiçbir zaman unutmayacağım. Bakışlarının nasıl özel bir tür dürüstlük ve temizlikle parladığını. Bu rüşvet kabul etmez bir komünistin dürüstlüğü ve davaya, ilkede ve uygulamada içten bağlı bir adamın temizliğiydi. Doğruluğu ve komünizmin halkı ve tüm insanlar için en uygun durum olduğuna sarsılmaz inancıyla herkesi inandırabilirdi. Her sözü tüm komünistlerin aynı sınıfın yoldaşları olduğuna ve bu nedenle birbirleriyle ilişkilerinde içten ve dürüst davranmaları gerektiğine olan inancını doğrular gibiydi. Ho Chi Minh gerçekten komünizmin azizlerinden biridir. Khrushchev Iron Nertsi, 1970, Khrushchev'in anıları.